Bakara suresinin 235. ayetinden itibaren okuyacağız. Burada Allahü Teala şöyle buyuruyor: وَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِي اَنْفُسِكُمْ. İddet bekleyen kadınlara, yani kocası ölmüş, kocası öldüğü için iddet bekliyor. Bundan önceki derste okumuştuk, 4 ay 10 gün iddet beklemesi gerekiyor. Eğer hamile ise doğum yapana kadar, olsa da bir hadis-i şerif vardı, ilgili ayette birleştirince anlamı uygun düşüyordu. Diyor ki Allahü Teala: وَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ, size bir günah yoktur. فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ, böyle kadınlarla evlenmek istediğinizi onlara hissettirmenizde bir günah yoktur. Yani üstü kapalı bir şekilde, mesela senden iyi bir eş olur gibi, yani seninle evlenmek istiyorum şeklinde değil de üstü örtülü bir şekilde bunu karşı tarafa hissettirmenize bir günah yoktur. اَوْ اَكْنَنْتُمْ ف۪ي اَنْفُسِكُمْ, ya da böyle bir şeyi içinizde saklarsınız. İddet beklerken onunla evlenmeyi düşünmenizde de bir günah yoktur. Alimallahu ennekum kuntum, alimallahu ennekum setedkurunehun. Allahü Teala biliyor ki yakında bunu onlara açıkça söyleyeceksiniz. Velakin la tuvaiduhunne sirran, ama onlarla gizlice sözleşmeyin. Vaatleşmeyin. Yani iddetini bitirince seninle evleneceğiz söz mü söz? Hayır, böyle olmaz. İlla en tekulu kavlen ma'rufa, ancak güzel bir söz söylerseniz olabilir. Yani Allahü Teala'nın bu ayette belirttiği gibi evlenme isteğinizi çıtlatırsanız onda bir günah yoktur. Şimdi burada dikkat ediyorsanız tamamen kadınlar muhatap alınıyor. Diyor ki Allahü Teala, iddet bekleyen, kocası öldüğü için iddet bekleyen kadınlara İddeti bitiminden sonra evlenme arzunuzu hissettirmenize bir günah yoktur. Kadının velisine değil, ailesine değil, annesine babasına değil, amcasına değil, kendisine. Sonra diyor ki alimallahu ennekum setedkurunehunne. Allah-u Teala biliyor ki yakında bunu onlara açıkça söyleyeceksiniz. Yine kadın söz konusu. Buna burada vurgu yapmamın sebebini hepiniz biliyorsunuz. Maliki, Şafii ve Hanbeli mezheplerinde kadınlar nikahın tarafı olamazlar. İster bakir olsunlar, ister dul olsunlar. Nikahta onları velileri temsil eder. Bir kadın kendisini temsil edemez. Halbuki bütün bu ayetler o kadınların kendisini muhatap alıyor. Mesela onlarla gizlice sözleşmeyin derken de yine kadınların kendisi söz konusu. وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ, hatta yebluğal kitabu ecele. O kitapta yazılan süre sonuna ulaşıncaya kadar nikah sözleşmesi yapmaya azmetmeyin. Böyle bir kararlılığınız olmasın. وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلُوا مَا فِي اَنْفُسِكُمْ Bilin ki Allah sizin içinizde olanı bilir. Yani bir kesin karar söz konusu olmaz. وَاَحْتَرُوا O zaman Allah sizin içinizde olanı biliyorsa bundan kaçının. وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ Yine bilin ki Allah çok bağışlar ve halimdir. Yani cezayı hemen vermez. Dolayısıyla kadınlar iddetlerini beklerken rahatsız edilmeden rahat bir şekilde bekleyeceklerdir. Zaten eğer boşanmadan dolayı iddet bekliyorsa bir kadın, birinci ve ikinci boşanmadan dolayı, ona hiçbir şekilde herhangi bir söz söylenmez. Çünkü süre bitimine kadar onu boşayan kocasının onu geri alma hakkı vardır. Ona herhangi bir çıtlatma, herhangi bir his ettirme falan söz konusu olamaz. La cunaha aleykum in tallaqtumun nisa'a ma lam temessuhunne ve tefridu lehunne feridah. Size bir günah yok. Eğer kadınları kendilerine dokunmadan boşarsanız, mehir de belirlememişseniz, boşamanızda günah yoktur. Yani şimdi mesela nişan atma olayları vardır biliyorsunuz. Bizim Türkçe'de bunun karşılığı o. İşte nikah da kıyıldı, nişan da atıldı, ne olacak? İşte günah mı oldu falan? Allah-u Teala diyor ki günah yoktur. Çünkü ayrılmayı kafaya koyduysan gerdekten sonra ayrılmak daha çok sıkıntı verir. O zaman gerdeğe girmeden önce ayrılmakta herhangi bir günah yoktur. Mehir de belirlememişsiniz. Mehri biliyorsunuz evlenmede erkeğin kadına vermek zorunda olduğu belli bir maldır. O malın miktarı yok. Herkes kendi gücüne göre, imkanlarına göre, karşılıklı anlaşmayla ya da geleneklere göre belirlenir. Yani anlaşma yapılmamışsa mehri misil denir. Yani o kadının, dengi kadınların aldığı mehir ona şey yapılır, verilir. وَمَتِّعُوهُنَّ Bu durumda o kadınları metalandırın. Yani onlara bir şey verin. Nikahlamışsınız, mehir belirlememişsiniz ve kadını boşamışsınız. Şimdi buradan mehir nikahın şartı mı değil mi? Ne anlıyorsunuz? Efendim?
Şart.
Şart. Öyle mi? İhtilaf oldu. Şart diyenler parmak kaldırsın. Değil diyenler kaldırsın. Tamam. Değil diyenler kazandı. Şimdi ayet diyor ki ilişkiye girmeden ve mehir belirlemeden kadınları boşarsanız bunda bir günah yoktur. Şimdi mehir belirlenmeden nikah oluyor muymuş, olmuyor muymuş? Oluyor. Mehir belirlenmeden nikah olmasa boşama diye bir şeyden de bahsedilemez, değil mi? Şimdi boşama nasıl yapılıyordu? Talak suresinde ne diyordu Allah-u Teala? Ya eyyühen nebiyyü izâ tallaktumun nisâ fe tallikuhunne li iddetihinne. Ey peygamber, kadınları boşadığınız zaman iddetleri içerisinde boşayın. Peki burada ilişkiye girmediği kadını boşarken acaba iddet şartı olur mu? Yani iddetleri içerisinde boşayın emri burayı içinde geçerli midir? Şimdi bak bir tane ayet okuyayım, ondan sonra kararınızı rahat verin. 33. surenin 49. ayetini açın. Diyor ki burada Allahü Teala, ya eyyühellezine amenu اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوهُنَّ Mümin kadınları nikahlarsınız da onlara dokunmadan boşarsanız فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا Sizin onların üzerinde beklemeleri gereken bir iddet hakkınız yoktur. Yani ilişkiye girmeden bir kadın boşanmışsa İddet bekliyor mu? Peki, iddet beklemiyorsa ey peygamber eşlerinizi iddetleri içinde boşayın emri bunlar için geçerli midir? Geçerli, iddeti yok. Öyleyse ilişkiye girmediği bir kadını boşamak için adetli midir, temiz midir diye bakmaya gerek yok. Çünkü bunların beklemeleri gereken bir iddet yok. Beklemesi gereken iddet yoksa iddeti içerisinde boşama diye bir şey de olmaz. Şimdi burada diyor ki Cenab-ı Hak لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً Size bir günah yok. Dokunmadan ve mehir belirlemeden kadınları boşarsanız bir günah yoktur ama وَمَتِّعُوهُنَّ Onları nimetlendirin. Onlara bir şey verin. Mehir belirlemediniz diye olmaz. Şimdi burada Arapça bakımdan bir şey var. اَوْ تَفْرِضُوا Ev kelimesinin anlamını ev diye alırsanız mesela bakayım burada nasıl mana vermişler. Nikahtan sonra henüz dokunmadan veya onlar için belli bir mehir tayin etmeden kadınları boşarsanız. Bu meal kesinlikle yanlış. Veya olmaz orada. Veya olmaz. Şimdi bu ev kelimesi var diye veya anlamı verilemez. Elinizde veya anlamı veren başka mealler var mı? Ya da veyadan başka anlam veren var mı? Bakar mısınız? Burada ne diyor? Yok bu. Veya. Efendim? Ya da. Ve aynı manaya gelir fark etmez. Ve manasını veren var mı? Ve. O ayrı, o ayrı. Onun ilk cümleyi soruyorum. Ondan sonra veya mı diyor? Ve mi? Bir okuyun bir daha yüksek sesle ayetin başından okuyun bakalım. Yok yok Ahzab suresini okuyorsun. Bakara 236'yı soruyorum. Ahzab'ı değil. Ha, Şaban Piriş ben mi demiş? Tamam o doğru yapmış meali. Efendim? Mustafa? Yıldız da ben mi demiş? Güzel. Heh, Ahmet Davutoğlu da ver demiş. Tamam. Var ol. Şimdi burada Arapça bakımından ev kelimesi bazen ve anlamına gelir. Yani bunlar birbirlerinin yerine kullanılırlar. Çünkü veya dediğiniz zaman olmaz. Niye olmaz? Şimdi buradan şey yapayım bakın ayete meal vereyim. Ya da şuradaki meali okuyayım ben size. Bakın uyuyor mu uyumuyor mu? Nikahtan sonra henüz dokunmadan Daha nikah kıydınız, dokunmadınız. Veya onlar için belli bir mehir tayin etmeden veya mehir tayin etmeden de ya o ya o dendiği zaman ikisi birden anlaşılır mı? O zaman mehir belirledikten sonra da boşanılabiliyor demektir. Bu anlam yanlış. Ve anlamı verilebilir. Yani in tallaktumun nisa'e yok. Ela cunah aleykum in tallaktumun nisa'e ma lem temessuhunne ve manası verilir. Bu Arapçada bu var. Fakat benim tefsirlerde görmediğim bir husus daha var. Şimdi mesela bu ev kelimesi, bu Arap dili açısından söylüyorum. Ev kelimesi fiili muzarinin başına geldiği zaman ona en takdir edilir. Oradaki mana ila en ya da illa en anlamında olur. Bizim elimizdeki şeylere baktım. Arapça sözlük, Arap diliyle ilgili kitaplara baktım. İlla eni yazan var ama ila eni yazanı göremedim. Sonra gelirken Erzurum'da Arapça iyi bilen bir arkadaşıma telefon ettim. Ya ben yanlış mı biliyorum? Bu ev ila en anlamına gelir. Hiç yanlış bilmediğimden de eminim ama nereye baktıysam bunu göremedim. O da dedi ki evet öyledir. Kafiyede o şekilde yazar dedi. Dolayısıyla burada ila en daha uygun. Ve de değil bak. Anlamı şöyle oluyor. İla en dediğiniz zaman anlamı şöyle oluyor. Arapça bakımdan o daha uygun. Ama ve manası vermek de uygun yani yanlış değil. Tefsirlerde ve manası verilmiş. La cunah aleykum in tallaktum min nisa'a ma lem temessuhunne ila en tefridu lehunne feridah manasında. Onların mehirlerini belirleyinceye kadar nikahladığınız kadınları boşarsanız size bir günah yoktur. Şimdi burada şu ortaya çıkıyor. Mihri belirlemek nikahla birlikte olması gereken bir işlem değil. Sonra da alabilir demek ki. Mihirlerini belirleyinceye kadar. Bu daha uygun bir anlam olarak şey yapıyor. Yani Arapçada bu var. Ama bu anlamı veren bir tefsire ben şahsen rastlamadım. وَمَتِّعُوهُنَّ Onları metalandırın. Peki ne kadar ne vereceğiz? Nikahlanmışız, henüz mehri belirlemeden boşanmışız kadını. Ne vereceğiz? Diyor ki alel musi kaderuhu ve alel muktiri kaderuhu. İmkanları geniş olan kendi ölçüsüne göre, imkanları dar olan da kendi ölçüsüne göre versin. Yani zengin olan kendi ölçüsüne göre, zor durumda olan da kendi ölçüsüne göre versin. Şimdi burada kader ölçü olduğuna göre demek ki burada mehir belirlemede sadece kadın değil erkek de dikkate alınıyor. Henüz miktar belirlenmediğine göre o zaman onun ölçüsüne göre. O zaman onun ölçüsü demek hayali bir şey değil. Mehri misil dediğimiz şey ama mehri misili tarif ederken fıkıh kitapları kadının dengi olan diğer kadınları esas alırlar. Ama bu ayet-i kerime erkeği de devreye sokmamız gerektiğini ortaya koyuyor. Çünkü erkek de ödeyecek olan taraftır. O da kendi imkanlarına göre bunu vermeli. İşte demek ki erkeğin burada şeyden önce, mehir belirlemeden önce, nikahtan sonra boşama olursa erkeğin ölçüsüne göre, maddi durumuna göre bir şey belirlemek lazım. Şimdi biraz sonraki ayetle okuduğumuz zaman bunun miktarının ne olduğu aşağı yukarı ortaya çıkacaktır. Hakkan alel muhsinin ve meta'an bil ma'ruf. Ma'rufa göre yani herkesin tamam bu iyi oldu, güzel oldu diyebilecekleri yani böyle geleneğin kitabın, sünnetin iyi oldu diyebileceği bir ölçüyü ortaya koysunlar diyor. Hakkan alel muhsinin, iyi davrananlar üzerinde bu bir haktır, görevdir. Mutlaka yapmaları lazım. Şimdi burada az önce okuduğumuz ayette de aynı husus var. Ahzab suresinin 49. ayetinde de diyor ki Allah-u Teala, يَا اَيَّا الَّذ۪ينَ آمِنْ اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلًا تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَ فَمَتِّعُوهُنَّ. Müminler diyor, eğer mümin kadınları nikahlarsanız, ilişkiye girmeden boşarsanız, sizin için onların iddet beklemeleri gerekmez. Ama onları metalandırın. Ve serrihuhunne serahen cemila, ve güzel bir şekilde onları serbest bırakın. Şimdi burada metalandırın ifadesi, bakın burada mehir belirleyip belirlememeden bahsedilmiyor. Yani kadına bir şey vereceksiniz. Şimdi birçokları şunu söylüyor. Diyor ki, mehir kadından yararlanmanın bedelidir diyor. Yani fıkıh kitaplarına baktığınız zaman bunu görürsünüz. Eğer mehir kadından yararlanmanın bedeli ise, bu adam bu kadından yararlandı mı? Niye Allah-u Teala ver diyor? Bakın birçok yanlışları Kur'an-ı Kerim nasıl ortaya çıkarıyor görüyor musunuz? Belirlemeden de faydalanır da, ama mutlaka belirlememiş olsa bile orada mehir kendiliğinden tahakkuk ediyor. Yani buradaki soru şu: eğer mehir erkeğin karısından yararlanmasının bedeli ise, o zaman hiç yararlanmadan boşadığı kadına herhangi bir şey ödememesi gerekir. Mesele o, yani soru o. Demek ki bu o değil. Burada başka bir şey var. Şimdi bunu söyleyince arkasından şunlar oluyor. Yani fıkıh kitaplarında onları görüyoruz. Kadını bir esir kadına benzetiyorlar, hür kadını. Esir kadın satılırken ondan alınan ücretle hür kadının evlenmesi sırasında alınan mehri birbirine benzetiyorlar. Dolayısıyla o hul'u dedikleri, yani kadına boşanma hakkını vermedikleri için onu değişik bir şekilde getirmişler. İşte o parasını kadın geriye iade ederse kendini kurtarıyor kocasından. Ama bu defa esiri satın almaya benzettikleri için kadının parasını, yani o mehir bedelini bir başkası da kocasına verip kadının haberi olmadan onu kocasından ayırabiliyor. Mezheplerde bu var. Çünkü mantığı yanlış ortaya koymuşlar. Kadın haberi yok. Adam diyor ki tamam, adamın mesela paraya çok ihtiyacı var, sana şu kadar para vereyim, bunun karşılığında karnını hul et. O da hul ettim diyor. Tamam. Kadın ayrılıyor. Kadın hiç haberi yok. Bunu tıpkı şeye benzetiyorlar. Bir esirin hürriyete kavuşma bedelini onu elinde bulunduran kişiye verdiğiniz zaman nasıl hürriyete kavuşuyorsa, bunu ona benzetiyorlar. Fakat şurada, orada şunu da söylüyorlar. Esir hürriyetine kavuştuğu zaman kendi iradesini kendi eline alır. Ama kadın bu durumda evlenmede iradeyi kendi eline alamaz. Bu irade velisine geçer diyor Hanefi mezhebinin dışında olandır. Yani esirden daha kötü duruma sokuyorlar. Şimdi ben bütün bunları anlatıyorum. Şundan dolayı anlatıyorum. Bunları bilelim. Bizim görevimiz geçmişin bütün bu yanlışlarını temizlemektir. Bu bizim en temel görevimizdir. Ama bakıyorum, sıkıntılara sıra gelince herkes kaçıyor. Ama herhalde eğer Cenab-ı Hak bir nimet verirse o zaman galiba herkesi yanımızda göreceğiz gibi gözüküyor. Yani çok az insanlar hariç, birkaç kişi hariç bakıyorsunuz ki herkes kaçıyor. Mesela şimdi Susem diye bir, geçen sene bir şey yaptık. Bu sene az önce Hakan'a sordum, topu topuna 60 kişi başvurmuş. Vallahi yani hakikaten Allah rızası olmasa bu işler kesinlikle yapılmaz. O kadar sıkıntıya giriyorsunuz, kimsenin umurunda değil. Hiç. Sadece Cenab-ı Hakk'ın rızası olduğu için insan zevkle yapıyor. Sonra kendi kendime düşünüyorum, ya acaba Peygamberimiz bu insanları Bedir'e nasıl götürmüş? Eğer Bedir gibi bir şey olacak olsa bizim arkamızdan bir tek kişinin geleceğinden şüphe ediyorum ben şahsen. Bu ne biçim şeydir yani? Bakıyorsunuz, hurafecilerin tamamı sizin karşınızda tek bir saf olmuş. Sizin yanınızda olması gerekenler de ortada duruyor. Eğer burası şey olursa, başarılı olursa tamam biz zaten senden yanaydık diyecek gibi. Evet, biraz belki abartıyorum ama yani bunlar doğru şeyler değil. Canımızla, malımızla bu işin içine girmediğimiz takdirde başarı imkansızdır. Onu çok iyi bilelim. Şimdi burada bitirilmiş bir İslam dini var. Biz bunu nasıl ayağa kaldıracağız? Hep birlikte olmadıktan sonra nasıl ayağa kaldıracağız? Şu anda daha vakfımızın, biliyorsunuz, vakfımızın mekanı da yok. Elimizdeki şey de istimlak edildi herhalde, onu da biliyorsunuz. Yani. Herhalde bir konteyner kiralayıp orada duracağız bundan sonra, öyle anlaşılıyor. Gerçi Allah'a şükür ben herhangi bir sıkıntı içerisinde değilim. Son derece mutluyum, o ayrı bir konu da. Çok şükürler olsun. Şundan dolayı çok şükürler olsun diyorum. Cenab-ı Hak'tan başka dayandığımız hiçbir şey yok hamdolsun. Bunu da yaşayarak gösteriyoruz. O bakımdan da zaten çok çok da etkili olduğumuz herkes tarafından müşahede ediliyor. Allah'a çok şükürler olsun. Evet. Şimdi bakın burada bu ayetler olmasına rağmen, bu kadar açık hükümler olmasına rağmen siz tutacaksınız kadının mehrini bir cariyenin satış bedeli haline getir. Zaten cariyenin satılması olayı da yok. O da sonradan uydurulmuş bir şey. Onun satış bedeli haline getireceksiniz. Kadını cariyeye benzeteceksiniz. Mehri de kadının cinselliğinden yararlanma diye tarif edeceksiniz. Kadın ne oluyor? Edilgen. Tamamen edilgen. Peki kadın kocasından yararlanma hakkına sahip değil mi? Burada şey de yoktur. Yani fıkıhta böyle bir haktan bahsedilemez. Sadece şu vardır. Kadın erkek büsbütün şeyse, güçsüzse işte bir yıl bir denemeden geçirilir. Ondan sonra kadına boşanma hakkı tanınır. Ondan sonraki ayet şu ve in tallaktumuhunne min qabl en temassuhun, eğer onlara dokunmadan boşarsanız ve kad farattum lehunne farida, onlar için de bir belli bir mehir belirlemişseniz fe nisfu ma farattum, belirlediğinizin yarısı onların hakkıdır. Demek şimdi iki türlü bir şey var. Bir, kadını nikahladıktan sonra boşadınız. Nikahladıktan sonra boşanan kadının iki hali vardır. Bir, mehir belirlemiş olursunuz. O zaman mehrin yarısı. İki, mehir belirlememiş olursunuz. Bu defa erkeğin gücüne göre bir metalandırma söz konusu. Peki mehirin belirlenmesi halinde buna da metalandırma deniyor mu? Ahzab suresinin 49. ayetinde bakın öyle deniyor işte. Diyor ki femettiuhunne diyor. Yani ilişkiye girmeden boşadığınız kadınların iddet beklemesi gerekmez. Onları metalandırın. O zaman mehir belirlemiş olsanız da yarısını vermekle metalandırmak, belirlemediğiniz zaman vermekle metalandırmak. Belirlemediğiniz zaman neye göre şey yapacaksınız, miktarını ortaya koyacaksınız? Ha, emsal mehir diyebilirsiniz. Ama bu emsal mehir, kadının emsali dediğiniz zaman biraz farklı. Bir de erkeğin tarafı da çok önemli. Onun için Allahü Teala burada erkeği esas oluyor. Demek ki onun gibi bir erkek, o maddi güce sahip olan bir erkek evlendiği zaman eşine ne kadar mehir veriyorsa onun yarısını vermesi gerekir. İlla en ya'fun ev ya'fu vellezî biyedihi ukdetun nikah. Ama kadınlar affederlerse ben istemiyorum diyebilir kadın. Tamam, istemiyorum dediği zaman zorla verecek değilsiniz. Ev ya'fu vellezî biyedihi ukdetun nikah. Elinde nikah düğümü olan taraf, yani erkek. Çünkü talak o düğümü çözmek manasına gelir sözlük olarak. Elinde nikah düğümü olan taraf eğer şey yaparsa affederse o da başka. Yani derse ki tamam mehrin tamamını veriyorum o da başka. Ondan sonra diyor ki ve ente afu akrabu li takva. Ey erkekler sizin affetmeniz yani mehrin tamamını vermeniz takvaya daha yakındır. Yani boşanmışsınız ilişkiye girmeden mehrin yarısı kadın hak eder ama isterse hiç almayabilir. Fakat siz mehrin tamamını karşı tarafa verirseniz takvaya bu daha uygundur diyor. وَلَا تَنْسَوُ الْفَضَّ بَيْنَكُمْ Cenab-ı Hak Allah'ın aranızdaki faziletini de unutmayın. Cenab-ı Hak birinizi diğerinizden üstün kılmıştır. Bunu da unutmayın. اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ Allah-u Teala yapmakta olduğunuz şeyi görüyor. Şimdi burada bu konuyla ilgili bir ayet daha var. Hemen Bakara 241. ayet. Allah-u Teala diyor ki وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ boşanmış kadınların kadınlar için vardır. Meta'un bil ma'ruf, ma'rufa göre boşanmış kadınları metalandırmak vardır. El ma'ruf yani gene bilinene göre. Yani boşadığınız kadınlara bir şekilde onları yararlandıracaksınız ama öyle hayali bir şekilde değil, ma'ruf olarak. O ma'ruf da belli. Sınırlarını Cenab-ı Hak çizmiş. Talak suresinde de belirtiyor. Eğer kadın hamile ise doğum yapıncaya kadar onun geçimini ve kalacak yerini sağlamak kocaya düşüyor. Çocuğunu emzirecekse emzirinceye kadar ona ücret vermek gerekiyor. Ama emzirmek istemezse herhangi bir şekilde ona baskı yapılmaz. Ama bugünkü gibi öyle sürekli kadına nafaka vermek diye bir şey yok. Kısa bir süreliğine. İddet bitinceye kadar nafaka verilir. İddet bittikten sonra çocuk varsa, çocuğu emziriyorsa, çocuğu emzirme bitinceye kadar verilir, bitti. Yani ne erkek kadına yük oluyor, ne kadın erkeğe yük oluyor. Ama her zaman burada tekrarladığımız gibi, bugün dünyada maalesef Katolik anlayışı hakimdir. Tüm dünyaya onlar hakim olmuştur. Devletlere de onlar hakim. Şirketlere de onlar hakim. Kurum ve kuruluşlara da onlar hakim. Yani mantık olarak onlar hakim. Bir işte bir tüzel kişilik diye bir şey oluşturuluyor. Ondan sonra Katolik evliliği gibi bir evlilik Boşanmayı bir kere nasıl olmuşsa kabul etmişler. Bu defa öyle bir boşanma ki erkek karısını sürekli beslemek zorunda. Yani boşadığı kadını beslemek zorunda. Bu da tabii insanların evlenme konusunda soğuk davranmalarının sebebi oluyor. İşte görüyorsunuz bugün bütün dünyada insanlar evlenmekten kaçıyorlar. Çünkü o kötü örnekleri görünce bir daha da evlenmek istemiyor. Onun yerine birlikte yaşamalar bakıyorsunuz başlamış. Şimdi bu birlikte yaşama denen şey, bugünkü kanunların yanlışlıkları karşısında bir sığınma kapısı olabilir. Ama bu şartları belirlenmiş bir sözleşmeye bağlanırsa. Bir sözleşme olmalı, şartları belirlenmiş bir şekilde sözleşmeye bağlanmalı, tamam. İşte o dinimizin istediği nikah olur. Yoksa bugünkü gibi böyle adam bir kere evlendiği zaman boşanmak için hakimi ikna etmesi lazım. Hakimi ikna etmek için de zaten adam bin defa öldürüp dirilecek. Taraflar birbirlerinin aleyhine söylemedik laf bırakmayacak. Bir daha da yüzle bakma imkanları olmayacak. Aradaki çoluk çocuk da zayi olacak. Bunlar son derece kötü şeyler. Bakın şimdi bir taraftan İslam diye yaşanan yanlışlıkları görüyoruz. Bir taraftan da dünyada yaşanan ve Katolikliğin insanlara, yani bu Fransız ihtilalinin, bu ihtilali yapanların meseleyi kavrayamamasından ya da bilgi eksikliğinden kaynaklanan şeydir. Dünyaya uyguladıkları şeydir. Dünyadaki bütün bu yanlışlıkları bizim düzeltmemiz gerekir. Başkasından bunu beklemeyelim. Az önce söyledim ya, yani mesela belki biraz konuşmam sert gibi olmuş olabilir ama elimizde o kadar ciddi malzeme var ki. Mesela ben şahsen bizden daha güçlü bir başka kuruluşun olduğuna inanmıyorum. Devletlerde dahil. Niye? Çünkü güç ilimdedir. Öbür güçler kaybolur ama ilim hiçbir zaman kaybolur. Devletler yıkılır, zenginler çekip gider, bu itibarlı kişiler ölür ama ilim kalır. Dünya durdukça o ilim durur. Zaten Allah-u Teala'nın Adem Aleyhisselam'ı meleklerden üstün tutmasının sebebi de Adem Aleyhisselam öğrettiği o ilimdir. Dolayısıyla biz bu ilimle, ki o işte Kur'an-ı Kerim elimizde, biz bununla hem Müslümanları hem de bugün bütün insanlığı içinde bulundukları sıkıntıdan kurtarabiliriz. Her açıdan kurtarabiliriz. Şimdi bu kadar büyük bir imkana sahipken bunun gerekli müesseselerini kurmak, hem Müslümanları asırlardan beri süre gelen yanlışlardan kurtarmak, hem de tüm insanlığa doğru çözüm yolları göstermek lazım. Biliyorsunuz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında işte Peygamberimiz Mekke'de 13 sene kaldı. Medine'ye hicret etti. Vefat ettiği zaman Türkiye'nin 4 katına yakın bir bölgeye hakimiyet kurmuştu. Böyle bu kadar kısa süre içerisinde bu başarı akıl almaz bir başarıdır. Ama az önce dedim ya, asıl güç ilim gücüdür. Siz bu ilimle gittiğiniz takdirde insanları gönlünden fethedersiniz. Kafalarından fethedersiniz. Savaş yapmanıza gerek yok. O insanlar sizin problemlerini çözdüğünüzü görünce size gereken saygıyı gösterirler. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ne oldu? Müslümanlık hızla yayıldı. Niye yayıldı? Askeri güçten dolayı mı? Tamamen ilim gücünden dolayı. Çünkü Müslümanlar problem çözüyorlardı. Herkes kendi problemlerinin çözülmesi için Müslümanların kendi ülkelerine hakim olmasını istiyordu. sahabenin şeyine bakın, yani daha Fas'tan ta Doğu Türkistan'a kadar uzanan o sahada Müslümanlar hakim olmuşlardı. Çünkü problem çözüyorlardı. Ondan sonra ne oldu? Problem olmaya başladılar. Bakın o sahabenin gittiği yerlerde İslam hala var. Problem olmaya başladılar. Problem olmaya başlayınca da artık Müslümanların yayılması durdu. Şimdi biz problem çözmemiz lazım. Geçenlerde bir film oynatılıyor. Peygamberimize hakaret ediliyor diye. Ne oldu? Müslümanlar gitti, işte bir büyükelçiyi öldürdüler. Çılgınlıklar yaptılar. Ya bu ne oluyor kardeşim? Bu sana yakışır mı? Sen çocuk musun? Bunlar çok büyük fırsatlardır. Bakın burada Ömer Germirigil oturuyor, hatırlayacaktır şimdi. 11 Eylül olayı olduğu zaman, Amerika'daydın değil mi o zaman sen? Ben Süleymaniye'de bir vaaz ettim. Süleymaniye'de o zaman vaaz ediyordum. Dedim ki, bu 11 Eylül olayını göreceksiniz. İslam'ın yayılmasında inanılmaz fırsatlar verecektir bize. O zaman İstanbul'da mıydın ki bana dedin ki ya hocam öyle şey olur mu falan, karşı çıktı. Ondan sonra tekrar Amerika'da, işleri Amerika'da olduğu için gitti ve geldi şunu söyledi. Ya vallahi çok doğru söylediğin. Ben daha önce bir arkadaşıma bir İngilizce Kur'an-ı Kerim vermek için çok aradım, bulamadım. Ama şimdi her markette bir Kur'an-ı Kerim reyonu var. Yani İslami eserler reyonu var. Dolayısıyla insanlar artık ilgi duymuş, okumaya başlıyorlar. Şimdi bunlar müthiş fırsatlar verir. Niye şey yapıyoruz? Allahü Teala Ali İmran suresinin 186. ayetinde diyor. Açın lütfen o sure şeyi. 3. sure 186. ayet. 73. sayfa. Letubulevunne fi envalikum ve enfusikum. Şurası kesin ki mallarınız ve canlarınız konusunda yıpratıcı bir imtihandan geçirileceksiniz. Ve letesme'unne minellezine utul kitabe min gablikum ve minellezine eşrekû. Sizden önce kendine kitap verilenlerden ve müşriklerden de mutlaka işiteceksiniz. Minellezine eşrekû. Ne işiteceksiniz? Eden kethira. Çok eziyetler işiteceksiniz. Canınızı yakacaklar. Bu Allah-u Teala'nın kelamı. Peki ne yapalım ya Rabbi? Susturalım mı? Hayır. Ve in tasbiru ve tetteku. Eğer sabreder, eğer sabreder ve koruma tedbirinizi de alırsanız fe inne zâlike min azmil umur. Evet. Fe inne zâlike min azmil umur. Bu kararlılık gerektiren işlerdendir. Öyleyse yok efendim Danimarka'da karikatür olmuş. Bilmem, kardeşim bu gayet normal. Gayet normal. Ya hatırlasanıza bundan birkaç sene evvel apartmanlarda kilise açılıyor diye bir haber geldi. Ortalık birbirine karıştı. Kardeşim siz ondan rahatsız oluyorsunuz da Avrupalı orada camilerin yükselmesinden rahatsız olmuyor mu? Ya da Amerikalı rahatsız olmuyor mu? Kiliselere bakıyorlar, hiç kimse yok. Almanya'da bana Tübingen Üniversitesi'nde söylemişlerdi. Kiliselerde kimse yok. Ama Almanya'da öyle camiler var ki, yani bunu Katolik Fakültesi'nde bana söylediler. Almanya'da öyle camiler var ki 4000'in üzerinde cemaati var, tamamı Alman. Kardeşim yani bunu adam düşündüğü zaman tabii ki şey yapacak. Ama bize ne düşüyor? Bize o insanlara doğruları anlatmak düşüyor. İslam'ı hava gibi, su gibi götürmemiz gerekiyor. Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun. Bugün bunu benim bilgime göre dünyada Süleymaniye Vakfı'ndan başka yapacak bir kuruluş yok. Bugün yok. Birçok kimse elinden imkanları alındığı için çıldırıyor tabii. Çünkü birçok kimsenin foyası ortaya çıkarılıyor. Şimdiye kadar mücahit, işte İslam'ın büyük bir savunucusu, şusu busu gibi gözükenlerin hepsinin foyası ortaya çıktı, adamlar çıldırıyorlar. Öbür taraftan bakıyorsunuz ki onların da çok hoşlarına gidiyor. O zaman o dükkanı kapanacak olanlar kapansınlar. Bağırıp çağırsınlar. Onlar hiç duymamak lazım. Onların dükkanları kapansın. Ama bu çözümü, İslam'ın çözümünü bütün dünyaya götürmemiz lazım. Bu da öyle o kadar kolay değil. Niye o kadar kolay değil? Çünkü bugün İslam dediğiniz zaman insanlar ne anlıyor? Bak şimdi az önce söyledim, Ömer Germi'ye gir, bir not getirdi bana. Bu Amerika'da olan olayla. Sadece Kur'an değil, Mevlana'ya ait, mezheplere ait kitaplar vardı. Niye? Çünkü Batılı'nın kafasında İslam dediğiniz zaman Mevlana geliyor, mezhepler geliyor aklına. Peki bu yanlışları niye söylüyorum? Çünkü bu yanlışlar din diye bütün dünyaya anlatılıyor. Şimdi o gayrimüslimlerde biliyorsunuz bizim 8 tane dilde yayınımız var. 9.sü deneme safhasında tam olarak şeye girmedi, yayına girmedi. Yayınlandığımız her yere Allah'a şükür çok böyle aklı başında insanlardan güzel tepkiler alıyoruz. Beni rahatsız eden organize olmamış olmamızdır. Organize olmamız gerekiyor. Çünkü Allah'a çok şükür gerçekten çok güçlü durumdayız. Çok güçlü durumdayız. Öyle az değil. Güzel organize olduğumuz takdirde hem İslam ümmetini kurtarma imkanımız var, hem bütün dünyaya doğruları gösterme imkanımız var. Bunları gösterelim ki yarın Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıktığımız zaman anlığa açık yüze aç çıkalım. Sonra dünyalık açısından da bundan daha karlı hiçbir şey olmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de en büyük tüccar olsaydı, Medine'de bir çarşının sahibi olması kolay mıydı? Ya da Mekke'de kaç tane çarşının sahibi olacaktı? Ama vefat ettiği zaman Peygamberimiz Türkiye'nin 4 katı bir bölgeye hakimiyet kurdu. Böyle bir şey birisi tarafından söylenseydi adama deli denirdi. Fakat bizim hedefimiz hiçbir zaman hakimiyet kurmak olmamalı. Asla. Eğer dünyalık arzusuyla hareket edersek Cenab-ı Hak hiçbir şey vermez. Peygamberler nasıl hareket ettiyse öyle hareket etmemiz lazım. Yalnız Allah'ın rızası. Çünkü biz insanlardan bir şey almak için gitmeyeceğiz. Bir şey vermek için gideceğiz. Hep beraber bunu yapmak zorundayız.